Ayrım 33.
Ben de gelirim diye atıldı o sırada berber. Ama Reşit onu göremedi. Bir yandan küçük bir daire çizerek karların üstünde yavaş yavaş dönüyor, bir yandan da Nuri'nin içindeki Rıza'nın yüzünde berberi arıyordu. Sesini duyabildiğine göre o da oralarda bir yerde olmalıydı. Belki de çırağıyla birlikte gelmişti. Ne dönüp duruyorsun öyle dedi karısı. Reşit durdu avlunun ortasında. Nerede olduğunu anlamak istercesine çevresine baktı. Boş boş ahır kapısını gördü saçaktan sarkan buzların altında. Köşede kara gömülmüş kümesi, kanıyı, öte yanda yukarı çıkan tahta merdiveni ve karısını gördü. Evlat katili olacaksın yakında dedi karısı göz göze geldiklerinde. Kızın sancıları sıklaştı. Duymazdan geldi Reşit. Gözlerini kaçırıp merdivenlere yürüdü öfkeyle hızlı hızlı tırmanmaya başladı. Sabah akşam doğuracak bu kız haberin olsun. Son basamakta duracaktı neredeyse durup okkalı bir küfür savuracaktı aşağıya ama durmadı. Alacakaranlık kapılardan geçti kaybolup gitme arzusuyla. Mavzeri rastgele bir yere bırakıp nohut kokularının, kekiklerin, kahırların ve umutsuzlukların ortasından geçti. Geçtiği yerlerde sessizliğini bile bırakmıyordu sanki, geçmişliğini bile bırakmıyor ve her şeyiyle daha derindeki karanlığa doğru yürüyordu. ''Duymuyor musun bir adam?'' diye bağırdı karısı uzaklardan. Sonra güvercinin çığlığı koptu aşağıdan, bir çift bedensiz kanat gibi havada savrulmaya başladı kanayarak. 45. Gün ağırdı ağaracakken, kim bilir hangi sokakta telaşla berber dükkanına giden yolu arıyordum hala. Yorulmuştum artık. Nereye çıkacağı ancak saatlerce yürüdükten sonra anlaşılabilen sokakların karanlığında döne dolaşa yorulup, arada bir sendelemeye başlamıştım. Onca telaşıma karşın adımlarım da yavaşlamıştı üstelik. Şuracıkta dediğim noktaya ulaşabilmek için uzun süre ter döküyordum. Bu halimle cennetin oğluydum sanki. Ne zaman çıkmışsam muhtarlık odasından çıkmış, bir kente benzeyen köy meydanından geçiyordum. Birazdan peşime takılan düssel çocuk sürüsüyle birlikte çınarın ışırtısına dalıp çıkacaktım kuşkusuz. Dibek taşının yanından sağa dönecek ve duvar diplerinde pinekleyen aksakallı yaşlıların uzak bakışlarını da ardımdan sürükleyerek avlu koptuğumuza doğru yürüyecektim. Cennet hayırdır inşallah diyecekti hiç ölmemişim gibi içeri girdiğimde hayırdır inşallah. Kalkacaktı sonra, ağlamaktan kapanan gözlerini yüzüme dikerek, bu düş deneyin nesi diye mırıldanacaktı, değneğin ucuna asılmış ölü bir yılan ürpertisi gelip geçecekti bu sırada yüzünden. Sokaklar, çığlıklar ve omuzlar üstünde taşınan tabutum gelip geçecekti. Tabutumun çevresinde ağır ağır ilerleyen köylülerin elleri sonra, kederleri ve sessizlikleri. Cennet o kalabalığın ortasında kendini görecekti ardından. Belki bir süre tabutuma bakışına bakacaktı. Cennetin oğluysam ben de daha fazla bekletmeyecektim onu öyle. Kollarımı açıp hemen koşacaktım. Ama köy meydanı geçip de ışıl ışıl parlayan upuzun bir caddeye çıkınca durdum. Homurtuyla akıp giden otomobilleri izledim bir zaman. Açılan kepenk gürültülerini, orada burada patlayan şen şakrak şarkıları ve ortalığı hızla dolduran sabah simitçileriyle salepçilerin haykırışlarını dinledim. Artık berber dükkanı aramaktan vazgeçmiştim. Eve dönmekten başka çarem kalmadığını düşünerek karşıya geçtim. Sonra kaldırım boyunca yavaş yavaş yürüdüm. 46. Sabahın erken saatlerinde çınarın dibinde toplanan köylüler neyi beklediklerini bilmeden ayaküstü beklemişlerdi bir süre. Birbirlerinin yüzüne ölgün gözlerle bakmış, bellerindeki fişekliği düzeltmiş ya da kulaklarını ayaklarının altında gıcırdayan karlara vererek kısa ve dalgın adımlarla bir sağa bir sola gidip gelmişlerdi. Sonra ince ince tüten bacaları, kara gömülmüş damları ve kahvenin camından bakan aksakallı yaşlılarıyla birlikte köyü geride bırakarak değirmene doğru yürümüşlerdi. En önde bekçi vardı sırtında, asker kaputuyla. Arada bir dönüp ağzından uzak buharlar saça saça peşindekilere bir şeyler söylüyordu. Herkes açılabildiğince açılsın diyordu belki. İyice yayalım ki geniş bir alanı tarayabilelim ya da dikkatli olmaları için uyarıyordu onları. Atı görünce eliniz ayağınız birbirine dolaşmasın diyordu sözgelime. Telaşa kapılıp da kendi kendinizi kurşunlamayın. Ola ki bu sırada küfrediyordu ata. 7 sülalesini bir ahıra doldurarak verip veriştiriyordu. Öfkeliydi besbelli. Ağzından çıkan buharlar kesik kesik sıklaşırken kaputunun etekleri fırtınaya tutulmuş gibi sürekli dalgalanıyordu. Derken birbirlerinden birer kurşun atımı uzaklaşıp yavaş yavaş ovanın yüzüne dağıldılar. Her biri bir at hayaliyle karlara batı çıka yürüdü saatlerce. Her biri sigara içti üst üste. Her biri üşüyüp titredi ve her biri gözlerini kısıp uzakları taradı. Öğleye yakın ovada yenik düşmüş perişan bir ordu düzeniyle dağlara doğru yürüdüler. Asker Hamdi ile Aynalı Fatma'nın hesaplaştığı bağ evinin yanından geçtiler sonra. Yorgunluklarıyla kocaman bir yay çizerek kayalıklara tırmandılar. Kim bilir hangi tepeye çıktıkları sırada bulanık bulutlar aktı içlerindeki umudun üstünden. Keskin bir rüzgar yerdeki buz kırıntılarını süpürerek ince ince savruldu. ''Ayı işte buralarda dolaşıyordu.'' dedi Reşit. Bekçi yüzünü çevirmiş, kısık gözlerle Reşit'in işaret ettiği ardıç kümelerine bakıyordu. ''Kış uykusuna yatmamış mı?'' diye sordu berber. Omuzlarını çekti Reşit. Bir gün önce ayıya sıktığı kurşunun cıvlaması hala kayalıklarda yankılanıyormuş gibi soluğunu tutup çevreyi dinledi. O sırada bir keklik havalandı önlerinden, çillerini döke saça ardıçların arasına girip kayboldu. Herkes kala kalmıştı. Ola ki bu yüzden kanat sesleri tam olarak izlenememiş bir uçuruşun görünmeyen yanlarını tamamlamak istercesine bir süre kaldı boşlukta. Belki birkaç karış daha yükselip çoğaldılar sonra ardından da kalabalık bir sürü halinde hızla ardıçların içine indiler. Öyle ki inişlerinin şiddetiyle birkaç topak kar düştü dallardan. Issızlığından kopan birkaç topak kar başka bir ıssızlığa yuvarlandı. Bu öyle hüzünlü bir yuvarlanıştı ki ardışlar dayanamayıp uğuldadı bir an. Uğultu öteki dalları da silkeledi sonra. Giderek derinleşen yemyeşil karanlığa lapa lapa kar yağmaya başladı. Derken tam da ağarmak üzereyken bir karanlık kımıldadı karanlığın içinde. Hatta kımıldamakla da kalmadı. Tuhaf bir büyürtüyle ayağa kalkıp köylülere doğru birkaç adım yürüdü. Daha herkes gördüğünü anlayıp şaşırmaya fırsat bulamadan berber tüfeğini doğrultup çoktan ateşlemişti. Karanlık büyürerek yıkıldı. ''Ayı bu!'' diye bağırdı Reşit. ''Kaç gündür buralarda dolaşan ayı?'' Köylüler başına toplanmış merakla bakıyorlardı. ''Köye götürelim bu deyyusu'' dedi bekçi. Dizlerinin üstüne çöküp ayının arka ayaklarına urganı geçirirken kaşlarının altından berbere baktı. ''Usta nişancıymışsın doğrusu'' dedi. Berber kıpkırmızı olmuştu, gene de gülümsemeye çalıştı. Köye döndüler sonra ayıyı sürükleye sürükleye karların üstünde uzun mu uzun bir kan izi bırakarak tepelerinde bulanık bulut katarlarıyla köye dönüp muhtarlık odasına doğru yürüdüler. En önde bekçi vardı gene urganın ucunu omuzundan aşırıp bileğini dolamış. Karlara bata çıka yürüyordu. Köylüler kiminin elinde mavzer kiminin tabanca sürüklenip giden ayının arkasındaydılar. Berberse yıllardır bu köyde yaşadığı halde köylülerle bir türlü kaynaşamamış gibi herkesin gerisinde tek başınaydı. Ya da giderek kopuyordu sanki onlardan, her adımda köye biraz daha yaklaşmasına karşın giderek uzaklaşıyordu. Bunu kalabalığın gürültüsünü işittir işitmez merakla teneke sobanın çevresinden kalkıp kahvenin camlarına üşüşen aksakallı yaşlılar da sezmişti belki. Kocaman gözlerle dışarı bakarken onun köylülerden ayrı düşmüşlüğünü görüp kendi kendilerine nasıl oluyor buna diye mırıldanmışlardı. Yerdeki ayıyı da görmüşlerdi sonra. Hatta onu at sanıp için için sevinmişlerdi. Ardından çocuklar sökün etmişti köy meydanına şamatayla. Onların peşinden de kimi kadınlar koşup gelmişti. Ortalık tıka basa insanla dolmuştu artık. Bu yüzden hem ayının hem de berberin herkesten ayrı düşmüşlüğü camdaki yaşlıların gözünden silinmişti. Bekçi çocukların bakışlarıyla büsbütün ağırlaşan ayıyı biraz daha sürükleyerek muhtarlık odasının önüne çekti. Sonra urganın ucunu bayrak direğine bağladı. Ölmedi mi bu diye sordu çocuklardan biri. Ölmez mi ulan dedi bekçi. Kurşunu yer yemez öldü. Niye bağlıyorsun hala? Bekçi şaşırmıştı. Ayıya cennetin oğlunu anımsayarak uzun uzun baktı. Bu sırada kahvedeki yaşlılar da çıkıp geldi muhtarlık odasının önüne. Sakallarını titrete titrete çocukların arasından geçip ayıya yaklaştılar. ''Kim vurdu bunu?'' diye sordu içlerinden biri. ''Berber'' dedi bekçi. Yaşlılar hep birlikte yüzlerini çevirip berbere baktılar ama göremediler. Görebilmeleri mümkün değildi zaten. Çınarın gerisinden soluk soluğa koşup gelen bir çocuk bas bas bağırarak kalabalığı birbirine katmıştı o sırada. Herkes giderek genişleyen bulanık bir gürültünün ortasında savrulup duruyordu. ''Ne diyor bu çocuk?'' diye sordu bekçi. ''Güvercin doğurmuş'' dedi kunduracı. Reşit anlayamamıştı önce, uyuyup kalmış da gözlerini kapatmayı unutmuş gibi boş boş öylece bakıyordu. Sonra hızla yardı kalabalığı, bir solukta çınarı geçip koşmaya başladı. Bir yandan da kızının doğumundan sağ çıkıp çıkmadığını düşünüyordu. Kerpiç duvarlar arasında akıyordu bu düşüncesi. Eğri büğrü sokaklardan geçiyor ve evine dek gidip gidip sürekli çalkalanan kirli bir bulut gibi geri geliyordu. Sonunda Reşit de ulaştı evine. Avlu kapısından telaşla girdi. Ahırın önü kadınlarla dolup taşıyordu. Onu görünce açıldılar. Aralarından kapıya doğru uzanan bir yol uzandı. Reşit yürüdü. ''Tek başına doğurdu'' dedi biri. Anahtarı çıkardı cebinden. ''İnekler gibi böğürdü'' dedi bir başkası. ''Şükür ki kızın da kurtuldu, torunun da.'' Titreyen elleriyle çevirdi. ''Çığlıklarını duysaydın dayanamaz ölürdün.'' Durdu Reşit, kapıyı usulca itip kenara çekildi. Kadınlar ahıra daldılar sonra, dalar dalmaz da gördükleri şey karşısında karanlık bir çığlık attılar. 47. Apartmanın önüne geldiğimde başımı kaldırıp üçüncü kattaki odamın penceresine baktım. Her zamanki gibi bir kanadı açıktı. İşte bu iyi dedim merdivenleri yorgun adımlarla tırmanırken kendi kendime. Karşıma çıkan onca engele karşın hala yazıyorum demek ki. İkinci katta durup soluklandım. İşe geç kalma telaşına kapılmış yüzler geçti yanımdan aceleyle. Ayak sesleri geçti paldır küldür. Ellerinde sıcak ekmeklerle uykulu çocuklar ve kadınlar geçti. Ama orada öylece dikildiğim halde hiçbir yüzüme bakıp günaydın bile demedi. Yoktum sanki gözlerinde. Ellerim kentteki milyonlarca elin salınımından devşirilmiş bir uzantıydı söz gelimi. Yüzüm yüzlerce yüzün kayıp bir yansısı ya da merdivenlerdeki duruşum, binlerce kez paylaşılan bir duruşun uzak bir kalıntısıydı. Üçüncü kata çıkıp kapıyı açarken de aynı şeyleri hissettim nedense. Yok olmanın verdiği rahatlıkla ayakkabılarımı çıkarıp çalışma odama doğru yürüdüm. Perdeleri açtım önce, masanın üstündeki daktiloyu bir kenara çekip ortalıktaki kağıtları topladım. Sonra çay bardağımı alıp oturdum ve beklemeye başladım. Neyi beklediğimi bilmiyordum aslında. Arada bir gözlerimi dikip aşağıdaki caddeye bakmama karşın oradan neyin ya da kimin gelmesi gerektiğini kestiremiyor, belki de anımsayamıyordum. ''Çay ister misin?'' diye sordu karım kapıdan. Hayır dedim ona. Elimdeki bitmedi daha. Lamban yanıyor diyerek kapıyı çekti. Kalkıp söndürdüm. Gene pencerenin önüne gitmiş. Bir yandan çayımı içiyor, bir yandan da aşağıdaki caddeye bakıyordum. Kepenk gürültüleri kesilmişti artık. Simitçilerle salepçiler yavaş yavaş kaybolurken onların yerini piyango bileti satan beyaz şapkalı adamlar almıştı. Değişen hiçbir şey yok dedim kendi kendime. Bardaktaki son yudumu da çekip odadan çıktım sonra. Mutfağa doğru yürüyordum ki kapı çalındı. Açar açmaz ''Aa yüzündeki sabunu yıkamışsın'' diye şaşırdı oğlum. Şaşıran bendim oysa. Öylece kala kalmış onun içeri girip ayakkabılarını çıkarışına bakıyordum. ''Şunlar senin permaşarp marka jiletlerin'' dedi kutuyu uzatırken. ''Şunlar senin permaşarp marka jiletlerin'' dedi kutuyu uzatırken. ''Biraz geç kaldım kusura bakma ama bizim market açık değildi. Ta caddenin öteki ucuna dek yürüdüm.'' Gazete aldın mı diye sordu karım mutfaktan. Evet dedi oğlum. Biliyor musunuz ne yazıyor? Ne yazıyor? Bir kızı ayı kaçırmış. Sincan 13-3-1990 25-9-1993 7-12-2007
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler kitaplığında CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.